Ayrım 8. Sayfa 143. Kentin içi. Kısa bir anda dostluk kurduğum tarih öğretmeni şöyle anlatıyordu. Malatya kenti adıyla birlikte Hititlere dek uzanmaktadır. Hititçe Malidya olarak başlayan bu sözcük, Asurlular, Uranyalılar zamanında Militya, Melidiye, Milittu biçimine, Bizanslılarla Romalılarda Melita, Melitene biçimine dönüşmüşse de Araplarca da Malatiye olarak söylenmiştir. Kentin adı Malatya olarak Türklerce kesinleştirilmiştir. Malatya yöresini de Türkler 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra tanımışlardır. Değişik devletlerin egemenliği altında kalan Malatya 1516'dan sonra kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Bir yayla iklimi hüküm sürmesine karşın yörede şeker kamışı, pamuk, tütün gibi ürünleri üretilir. Bu ürünlerle ilgili fabrika bacalarını görmek doğaldır sanırım. İşleyim gücü 1931 ile 1937'de iki koldan gelen demir yollarıyla daha da güçlenmiştir. Bir kenti tanımak ya da tanıtmak için yalnızca okulları gezmek sanırım yeterli değildir. Hele bu izleyiş bir karanlık içinde oluşursa, duyu yoluyla elde edilen görünümleri betimlemek sanıldığından daha da zordur. Ne var ki ben yalnızca duyduğum, içinde yaşadığım olayları, olguları yansıtmakla yetiniyorum. Gerçekte buna doğal bir zorunluluk denebilir. 100.000'i aşkın bir nüfus barındırıyor Malatya bağrında. 5 tane fabrikanın bacalarından dumanlar yükseliyor göğe doğru. Tümüyle değilse de işsizliğin yoğun bir kesimi önlenmiş sayılabilir. Kentin birçok yerlerinde özel bir biçimde yapılmış kanallarda akıp giden su şırıltıları duydum. Bu kanallar yoluyla yaz döneminde kayısı bahçelerinin sulandığını öğrendim. 20 metreye değin bir genişlikle 5-6 kilometre uzayan cadde, kent içinde önemli kamulaştırmayla birlikte gerekli onarımın yapıldığını kanıtlıyor. Hükümetin önünde 8-9 metre yüksekliğinde İsmet İnönü'nün yontusu bulunuyor. Malatyalıların özel girişimleriyle oluşmuş bir yontu bu. İnönü'nün bu kentte doğduğunu, büyüdüğünü ansıtan değerli bir yapıt. Atatürk Ortaokulu önüne yapılan atanın büyük yontusu da sanırım özdeş boydaymış. Anlam dolu, görkemli bir görünüşü varmış atanın. Bu iki büyük değerli adamın yontusunu doğal durumlarından birkaç kez büyülterek karşılarında ayakta tutan, gözleyen Malatyalılara ne mutlu. Büyük yontusunu gördüğünde İnönü ne söyledi bilmem ama sanırım Atatürk böyle bir durum karşısında benim değersiz vücudumu birkaç kez büyüteceğinize ülkümü gerçekleştirecek olan düşüncelerimi, devrimlerimi yüceltip yurdun her köşesinde uygulayın derdi. Kuşkusuz ki bu yoldaki gelişmemiz yabana atılamaz. Gönül istiyor ki atanın gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine bir an önce ulaşalım. Kantar Palas. Kaldığım otellerden birkaç sözcükle de olsa kısa bir açıklamada bulunmak gereğini duyuyorum. Kişi için yatıp kalkılan yer büyük bir önem taşıyor. Özellikle birkaç gece geçerse aradan. Kendi konutu gibi bağlanıyor oteline. Girdisiyle çıktısıyla ister istemez ilgileniyor. İkinci sınıf bir oteldi Kantar Palas'ta. Salonlara kurulan kömür sobalarıyla ısıtılıyordu odaları. Değişik insanlar gelip gidiyorlardı. Yakın ilçelerden, bucaklardan, köylerden gelen bu kişilerin konuşmalarında bile küçük ayrımlar seziliyordu. Her birinin ayrı ayrı erekleri vardı bu kişilerin. Kimi üretici, kimi tüketici olarak illerine gelip gidiyorlardı. Otelde geçen gecelerin özel bir yaşantısı vardı. Otelcilik bilgisinden yoksun, iri yarı, şişman bir yazman saat 24'ten sonra 3. katta kumar masası hazırlıyordu. Çoğunlukla poker oynuyorlarmış. Yedek subaylıklarını ortaokul öğretmeni olarak yapan iki genç de bu oyuncuların içinde her gece bulunuyordu. Bir süre suskunluk içinde sürdürülen oyun birden tartışmalara, kahkahalara dönüşüveriyordu. Birkaç gecedir aralarında arpa satmaya gelmiş bir köylü de bulunuyordu. Her gece yutuluyormuş. Gerçeği öğrenmek ereğiyle kısa bir dostluk kurdum kendisiyle. Nereden alıştınız bu kötü oyuna? Hiç sormayın, bunun özel ustaları vardır. Bir iki kez sizi kazandırır, sonra da verdiklerini geri alır. Böylece alışır gidersiniz. Bu akşam yitirir, yarın gece kazanırsınız. Ömrü çürüten, yaşamı umutsuzlaştıran bir sayrılık demek daha doğru olur. Sözlerimin bir etkisi olmayacağı düşüncesiyle İsmail Ağa'ya bir öğütlemede bulunmadım. Ben bu dizileri yazarken onların 3. kattan sesleri duyuluyordu. Saat 2'ye doğru geliyor. Biraz sonra top patlayacak, yemeğimi yiyip yerime yatacağım. Otel odamıza gelen iki konuğumuz yine hemşehrilerimizden bir genç oldu. Ticaret lisesinde yazın öğretmenliği yapan Cahit Uzaldı'yı çocukluğundan tanırdım. Orta boylu, şişmanca, yuvarlak yüzlü, tombul tombul yanakları vardı. Yumuşak sesiyle dudaklarından dökülen tane tane sözcüklerle bir içtenlik doluydu. Saatleri aşan söyleşimizde genellikle ilçemizin sorunlarından, tanıdıklarımızdan söz etmiştik. Bir ara konuşmamız lisede oluşan yaralama olayına dönüştü. Bu kez açıklamayı ben yaptım. Olayın olduğu gün lisede bulunuyordum. Yazın öğretmenleriyle tanışmak, dileklerimi bildirmek için öğretmen odasında bekliyordum ki bir paniktir koptu. Özellikle bayan öğretmenler bir korku bir kaygı içindeydiler. Sözlerinden, devinimlerinden derse gitmek istemedikleri anlaşılıyordu. Konu özet biçiminde yayılıvermişti çevreye. Saçlarını niye kestirmedin diyen yönetmen yardımcısına öğrencisi bıçak atmıştı. Yardımcıyı can kurtaranlar, sayrılar yurduna kaldırmışlardı. Yaralamanın yeğenlikten oluşu hepimizi sevindirmişti. Okulda yapılan genel yoklamada birçok öğrencilerin üzerinden tornavida, çakı bıçağı, şiş gibi yaralayıcı aygıtların çıktığı söylenmişti. Her şeye karşın dokuncanın büyüğü bana oldu. Çünkü yapıtlarımı tanıtmak olanağını bulamadım. Son tümceme Cahit'le Aykut kahkahalarla güldüler. Toplum içindeki kişiler de çoğunlukla böyle değil mi? Kasap et derdinde koyunsa can. Bu tutum evrende uluslar arasında bile oluyor. Ama sanmayın ki gerçekten üzüldüm. Hayır, gerçekte lise öğrencilerine sunacak önemli bir yapıtım da yoktu elimde. Bu arada içtenlik dolu bir öğretmen, arkadaşla tanıştım. Bir süre için kimya öğretmenliğini üzerine almış. Birkaç hafta önce askerlik görevinden emekliye ayrılan arkadaş yürekten yaralıydı. Arkadaşın öyküsü oldukça uzun, gerektiğinde ilginç. Genç gönüllerinizin ülküsünü böyle acı olaylarla karamsarlığa dönüştürmeyeyim. Kısaca, öykünün temasında karacılık var diyeceğim. Ayrılırken yeterince ilgi gösteremediğinden söz edince güldüm. Bir gece sonra Yalçın bizi sinemaya götürdü. Ötesi can sağlığı dedim. Gezimin 5. ili de böylece sona ermişti. İvedilikle toparlanarak istasyonun yolunu tuttuk. Karayollarının bozuk ya da korkulu oluşu bizi tren yolculuğuna doğru itelemişti. Posta treninin 2 saatlik gecikmesi gereğinden çok üzülmemize yol açmıştı. Durmadan ellerimizi ovuşturuyor, soğuk bekleme odasında bir aşağı bir yukarı geziniyorduk. Bu kez de gece sürecektik yolculuğumuzu. Sabaha karşı ancak Maraş'a varabilirsiniz demişlerdi. Bu açıklamayı duyan Aykut, Allah versin ağabey bu gece otel parasından kurtuldun diye gülerek söyleniyordu. Lokomotifin bacasından çıkıp oluşan esintinin etkisiyle vagonların üzerinde bir süre koşut olarak uzanan kapkara dumanları dört nala koşan bir atın uzun yelesine benzetirim nedense. İmgelemde yine böyle dört nala koşan kara bir at canlandırıyordum ki trenin hırçın sesi duyuldu. Yarı sevinçli bir kaygıyla koşuşurken ikinci mevki bir vagonun koridorunda buldum kendimi. Kitap torbalarını bagaja veren Aykut bir çırpıda yanıma gelmişti. Ne var ki kompartmanlar kapalıydı. Becerikli yardımcım burada da ustalığını kanıtlamıştı. Cebinden çıkardığı tornavidayla bir çilingir gibi kompartman kapısını açıverdi. Yüzümüze çarpan sıcaklık sevecen bir el gibi okşamıştı sanki bizi. Tanrı'ya şükrederek meşin koltuklara karşılıklı yerleştik Aykut'la. Aykut'un "İnşallah kimsecikler gelmez" demesiyle birlikte kapı açıldı. Güldüm. Umudu kursağında kalmıştı Aykut'un. Ben de belli etmeyerek gelen yolcuların esenlikler dileğini yanıtladım. Benim yanımda oturan birey kendini emekli komiser diye tanıtmıştı. İlgi çeken bir anlatımı vardı. Belleğinin güçlü oluşu konuşmasından anlaşılıyordu. Anılarından yararlanmak, yolculuğun bungunluğunu gidermek ereğiyle dostça davrandım kendisine. Sunduğum sigaraları onun çakmağıyla yaktık. Birkaç soluk alıp verdikten sonra, "Sayın Komiser Bey, yaşantınız içinde geçen ilginç olayları bize anlatmanızı dileyeceğim," dedim. O istekli bir davranışla, "Öyleyse bir süre düşüneyim," diyerek izin istedi. Hepimiz sevinçle beklemeye başladık İsmail Efendi'yi. Başka türlü nasıl geçerdi bu uzun yolculuk? Emekli Komiserin Anıları, Dirilen Ölü. Sigarasını derin derin çeken İsmail Efendi bir iki öksürdükten sonra anlatmaya başladı. Sizlere 35 yıl öncesinden söz açacağım. Askerliğimi yeni bitirmiştim ki toy bir delikanlı olarak İstanbul'a gittim. Kuşkusuz ki bir iş bulup geleceğimi düzenlemek istiyordum. Baba dostlarından birinin öğütlemesiyle polis kursuna yazıldım. 6 aylık bir eğitimden sonra güvenlik yöneticilerinin arasına karıştım. Birkaç ay sonra bana cinayet kurbanlarıyla ilgilenen bir karakolda görev verdiler. Şimdiki deyimle morg denebilir bu bölüme. Her gün yoklaması yapılıp raporlara yazılan ölüler gelip gidiyordu. Görevimiz bunları beklemek, raporlarını ilgili makamlara ulaştırmaktı. Bir gece beklemek sırası bana gelmişti. İlk olarak bir ölüyü sabaha dek bekleyecektim. Oldukça geniş odanın kıyısında tabut içinde bir ölü boylu boyunca yatıyordu. Görevini bana aktaran arkadaş ayrılırken, "Dikkat et ha, öldürülen kişi çok zenginmiş. Sanıklar yoluyla kaçırılıp yerine başka bir ölü konabilir," dedi. Bu uyarının etkisiyle tabutun kapağını yeğenikten kaldırıp baktım. Cansız bir vücut sessizce soğuk tahta parçaları arasında upuzun yatıyordu. Kapağı birden örttüm, ne de olsa irkilmiştim. Az da olsa korkmadım dersem yalan olur. Ama tetikte duran tabancamla birlikte fişekliğimde kurşunlar doluydu. Uyumamak için 5-6 metrelik bir çizgi üzerinde gelip gidiyor, bir yandan da seçtiğim bu uğraşının kötü yönlerini düşürüp eleştiriyordum. Olan olmuştu bir kez, ne söylesem boştu. Gece yarısını çoktan geçmişti. Çevrenin sessizliği içinde oluşan en küçük bir çıtırtıya kulak kabartıyor, parmağımı tabancamın tetiğinden ayırmıyordum. Bir ara tabuttan yana uzunca bir süre baktım. Durağan bir bakıştı bu. Onu kaçırmalarından çok bir ölünün canlanıp canlanamayacağı düşüncesi usumda yer almıştı. Düşüncelerimle çelişki içindeydim. Nedenli bir zaman geçti bilmiyorum. Çıtırtılarla açılan tabut kapaklarının arasından ölünün doğrulduğunu gördüm. Şaşırmıştım. Bağırmak istedim, bağıramadım. Benden daha uzun olan adam üzerime doğru geliyordu. Hem de sallanmadan. Gömütünde de canlanıp toprağın altından çıkan kişilerin öyküsünü duymuştum çocukluğumda. Yapılacak tek bir eylem vardı. Tabancamı doğrultup iyice nişan alarak iki el ateş ettim. Silah sesini duyan karakoldaki nöbetçi arkadaşım koşarak yanıma geldi. "Ne oldu böyle İsmail, hayrola?" "Ne olacak kardeşim? Ölü canlanıp üzerime gelmeye başlayınca ben de ateş ettim." İki yanına bakan arkadaşım bir şey göremeyince gülmeye başladı. "Sen kendi imgelende canlandırmışsın ölüyü. Bir düş görünün etkisi altında kalmışsın. Bak adam tabutun içinde sessiz sessiz yatıyor," dedi. O denli utanmıştım ki tanımlayamam. Arkadaşların ölüyü dirilten kahraman diye olayı anımsatan alaylı sözleri aylarca sürüp gitti. Öyküsünün ilgiyle izlendiğini görmekten mutlu olan komiser, bir başkasını anlatacağını belirten devinimleriyle sigarasını tazeledi. Görevli boyacı. Görevimi özenle yürütmek yöneticilerin gözünden kaçmamıştı. 2 yıl içinde sevilen bir polis olmuştum. Önemli işlerin ön evrelerinde görev alıyordum. Bir gün esrar satıcılığı yapan birkaç kişiyi yakalamamız gerekiyordu. Buyruğun en kısa zamanda yerine getirilmesi için hemen işe koyulduk. Benim boyacılık yapmam gerekiyordu. Dairede yaptığım kısa bir alıştırmadan sonra Beşiktaş'taki boyacıların sırasında bir yer tuttum. Sırada 8-10 boyacı vardı. Beni görünce yadırgadılar. Aralarında yabancı bir boyacı görmek istemediklerinden küfürle karışık taşlamalarda bulunuyorlardı. Gördüğümü görmezden, duyduğumu duymazdan geliyor, görevimi başarmaya çalışıyordum. Üzerimde yer yer yırtık, kirli bir giysi bulunuyordu. Onları daha çok kızdırmamak ereğiyle, "Arkadaşlar, ben Karslıyım. Düştüm bir kez bu koca kente. Şu an hem açım hem de yol param yok. Dilerseniz yolculuğumu karşılayacak deyin bir para toplayın, ben de aranızdan çekilip gideyim," dedim. Bu önerim onları susturmuştu. Bana gelen ayakkabıları özenle boyuyor, pırıl pırıl parlatıyordum. Akşama dek çekmecemde 4-5 lira birikiyordu. İşin yabansı yönü hoşuma gitmeye başlamıştı bu uğraşı. Paranın etkisiyle bir eğilim, bir yönseme oluşmuştu düşüncelerimde. İçin için gülüyordum kendime. Öyle ya, aydan aya aldığım 42 liraydı o zamanlar. Aradan 5-6 gün geçmişti ki bitişiğimdeki boyacının yanına yaklaşan biri duyulmasını istemeyen bir sesle, "Abi aspirin var mı?" dedi. Duymamış görünerek paketten çıkardığım bir çift ayakkabıyı boyamaya başladım. Komşu boyacı gelen arkadaşa biraz uzaktaki bir adamı göstererek, "Musa abi, bak arkadaş seni arıyor. Görülecek önemli bir işi varmış," dedi. Göz ucuyla onları izlemeye başladım. Yabancı adam esenleştikten sonra ayağını boya sandığının üzerine koydu. Boya eylemi sürdürülürken bir yandan da konuşuyorlardı. Boya kutusunu, cilasını, kadifesini, fırçasını çekmecelerinin birinden çıkarıp ötekine koyan Musa, bir aralık sandığın altından bir yerden zarf biçiminde küçük bir paket çıkardı. Yabancı her ikisinin parasını ödeyerek çekip gitti. Durum böylece açıklanmıştı. Bir gün sonra Musa ile ilişkisi bulunan arkadaşlarını yakaladılar da ben boyacılıktan kurtuldum. Yoksa ömrümün sonuna dek boyacı kalacaktım. Belki inanmayacaksınız ama görevimden ayrılmak bile usumdan geçmiştir sanırım. Çünkü o zamanlar günlük 5 liranın büyük bir önemi vardı. Bizlerin gülmeleri arasında İsmail Efendi belleğinde kalan bir tümceyi yineliyordu. Yaşlılığın oluşturduğu yumuşak bir sesle "Boyarız, boyarız, ayna gibi parlatırız," diyordu. Yaşlı komiserin anlattığı öyküler hepimizin hoşuna gitmişti. Aykut daha sıcak bir sevgiyi belirginleştirerek "Anlat, anlat İsmail amca, daha neler geçti başından," diyordu. Yeğenlikten konuşan emekli komiserin dudaklarından çıkan bazı sözcükleri iyice anlamıyordum. Sanırım birkaç dişi de noksandı ağzında. Üst kesimi dökülmüş, yanları ise tümüyle kırlaşmış saçları, uzunca yüzü, geniş ağzıyla, iri yapılı, oldukça şişman bir adam imgeliyordum yanımda. Gezi anılarım için ilginç bir yer tutar umuduyla komiseri ben de destekledim. Soygun. Tükenmeyecek sandığım uzun yılların gerisinde kalan bir anımı daha anlatayım sizlere. Gençlik döneminde yıllar ılıman bir esinti gibi gelip geçiyor da ayrımına varılmıyor nedense. Ta derinlerden gelen bir ah çekti İsmail Efendi, sonra evet diyerek anlatacağı konuya döndü. İstanbul'da birkaç yıl kalabildim ancak. Bir yuva kurunca geçim koşulları birden ağırlaştı. Memleketim olan Maraş'a daha yakın olabilmek ereğiyle Doğu Anadolu'ya atanmamı istedim. Şansıma Hakkari ilimiz çıktı. Küçük çocuğumla eşimi ailemin yanına bırakarak görevimin bulunduğu ile doğru yola çıktım. O zamanlar karayollarımız hem bozuk hem de yetersizdi. Bir otobüsün kalkması için gerektiğinde birkaç gün bekleniyordu. Söz gelimi yolcu da pek azdı. Diyarbakır'dan Van'a giden otobüsün içinde 35 yolcuyduk. Korkunç uçurumların kıyısındaki daracık yollardan ağır ağır Bitlis ilimizi geçtik. Yolcular arasında bir fiskos tur başladı. Özellikle tepelerinde kar bulunan bu iki dağın arasındaki dar yolda soygunculuk yapılırmış. Otobüsün içini belirsiz bir korku dalgası sarmıştı. Kadınların da bulunduğu otobüste kafadan bir söz çıkıyor, herkes birbirini yüreklendirmeye çalışıyordu. Görevimi belirten giysiler yoktu üzerimde. Yanımda yalnızca kimliğimle tabancam bulunuyordu. Böyle bir sorgun karşısında bir görevli olarak ne yapabilirim diye düşünürken otobüs zınk diye durdu. Dar bir boğazdan geçiyorduk. İleriye baktım, yolun üstü büyük taşlarla kapatılmıştı. Arabanın sürücüsü ivedilikle aşağıya indi. O anda saçı sakalı birbirine karışmış, kara bıyıkları kulaklarının ardına dek uzamış, korkunç görünüşlü, iri yarı mavzerli iki haydut belirdi. Her ikisi de atışa hazır bir durumda, elleri tetikte bekliyordu. Bir adım önde bulunanı bozuk Türkçesiyle bağırdı. Yankı yapmıştı gür sesi. "Eller yukarı, kıpırdayanı vururum. Sırasıyla inin aşağıya." Buyruk buyruktu. Kadınlar ağlaşarak, erkeklerse şaşkın sıraya dizilmeye başladılar. Bu durumda ne yapabileceğimi düşünüyordum. Tabancamın tetiğini açarak ben de sıraya karıştım. Bir çırpıda iki haydutu öldürebilirdim. Ya pusuda bekleyenleri varsa? Onulmazlık içindeydim. Uygulayacağım eylemde bir sonuç vermeyeceği düşüncesiyle sustum. Bir güvenlik görevlisi olarak yolcuları üzüntüyle gözlüyordum. Bir an tabancamı saklamak geldi usuma. Halkın güvenliği, tüzelerin korunması uğruna üzerine el basıp yemin ettiğim tabancamı kendi ellerimle buyur etmek benim için bir ölüm olacaktı. Yolcuların sonuncusu bulunuyordum. Ayaklarımın dibinde bulunan iki taşın arasındaki kovuk dikkatimi çekti. Elimdeki paketi yere düşürerek tabancamı o boşluğa sıkıştırdım. Ayrımına varmadıklarını görünce ayakkabılarımla yumuşak toprağa kumu iteleyerek görünmesini önledim. Derin bir soluk aldım. Alnımda iri iri terler oluşmuştu. Bu eylemimi görselerdi bir kurşunla beni yere sererlerdi. O an için dikkatlerini geniş yaygı içine atılan değerli eşyalara verdiler sanırım. Sırasıyla her yolcu üzerinde bulunan saat, para, çakı, çakmak ne varsa yaygıya boşaltıldı. Bunlarla gözü doymayan haydutlar giysileri yeni olan erkeklerin pantolonla ceketlerini de çıkarttırdılar. Bu eylem her şeyden çok dokundu. Don gömlekle kalanlar arasında ben de vardım. Bu konuda kadınlara dokunmamışlardı. Giysilerinin alınmasına karşı çıkan bir iki erkek dipçik darbesiyle susturulmuştu. Boynu bükük öksüzler gibi ezgin bir biçimde yolculuğumuzu sürdürdük. Bir tören yapılmış gibi ardımızdan bizlere esenlikler dileyen birkaç el silah duyduk. Sorgularımızın yapıldığı ilk jandarma karakolunda sırtıma bir er giysisi geçirdim. Tabancamı almak ereğiyle bir gün orada eğlendim. Tabancamı yerinde bulmak buruksu bir sevinç oluşturmuştu yüreğimde. İşte sizlere en ilginç anılarımı anlattım diyen emekli komiser bizlerle birlikte gülüyordu. Zamanımızı değerlendiren emekli komisere söyleşisinden dolayı içtenlikle teşekkür ettik. Türkçemiz. Kesik kesik çığlıklarıyla geldiğini belirten tren küçük bir istasyonda durdu. Esenlikler dileyen iki yolcu daha girmişti kompartımanımıza. Kaygılı bir devinimle eşyalarını raflara koyduktan sonra yerlerine oturdular. İlişki kurmakta becerikli olan komiser ilk konuşmayı yapmıştı bile. Bilinen sorular yinelenmişti. Nasılsınız? İyi misiniz? Nereye gidiyorsunuz? Bizden sonra geldiklerine göre konuğumuz sayılırlardı. Ben de iyi yolculuklar dileyerek Aykut'un yardımı ile sahur yemeğimi hazırlamaya başladım. Saat 4'e geliyordu. Bir süre sonra konuşmalar kesildi. Yeni gelen bu iki yolcu kendi aralarında anlamadığım bir dille konuşmaya başladılar. Canım sıkılmıştı. Soluk aldığım havaya zehirli bir gaz sıkılmıştı sanki. Dudaklarım kımıldamıyor, çiğnediğim lokmalar boğazımda taş kesiliyordu. Kulaklarımın da duyarlılığını yitirmesini istemedim o an. İki yolcu Kürtçe konuşuyorlardı. Yasak değildi kuşkusuz, yabancı bir dille konuşmak. Ama ana vatanda tümümüzün ana dille, öz Türkçe ile konuşmamız gerekmez miydi? Uyarıda bulunmayı ulusal bir görev sayarak bilmiyormuş gibi sordum. Fransızca mı konuşuyorsunuz? Birden sustular. Bana yakın olanı kalın sesiyle sorumu yanıtladı. Hayır, Kürtçe konuşuyorduk. Sanırım gizli bir konuyu görüşüyordunuz. Öylesi değil, köydeki koyunlarımızdan söz açmıştık. Benim damızlık koç hastalanmıştı da. Peki ama Türkçe konuşsanız daha iyi olmaz mı? Konuyu bizler de dinler, anlar, bakarsınız yararlı da olabiliriz. Doğru söylersiniz kardeş, bizimkisi yalnızca bir alışkanlık. Belki de daha kolay geliyor böyle konuşmak. Gerçekte başka bir ereğimiz yok. O halde kısaca düşüncelerimi açıklayayım sizlere. Bakınız, bu güzel topraklara, dağlara, taşlara, ovalara, koyaklara, ırmaklara tümüyle Türkiye deniyor. Üzerinde yaşayan milyonlarca kişiye de Türk denmiş. Yasalarımız Kürt, Laz, Abaza, Çerkez diye ayrım yapmamış. Hepimiz Türk'üz. Hem de Türk oğlu Türk. Bu durumda ana dilimizin de Türkçe olması gerekmez mi? Ulusça benimsemeliyiz bu arancı. Birbirimizden ayrımız gayrımız olmamalı. Ulusça benimsemeliyiz Türkçemizi. Bayrağımız, dinimiz bir olduğuna göre ana dilimiz de bir olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Tümcelerim etkilemişti onları. Kalın sesiyle özdeş adam yanıtladı sözlerimi. Yerinde söz ettin kardeş. Şurada hepimiz Müslümanız. Ayrı dillerde konuşmamızın bir gereği yok. Bu arada emekli komiser de söze karıştı. Ne yazık ki doğu illerimizde çoğunlukla Kürtçe konuşmak geleneksel bir alışkanlık halini almış. Bu konu için özel bir çözüm yolu gerekli, dedi. Onlar bu konudaki tartışmalarını sürdürürken ben artan yiyeceklerimi toplamış, bir sigara yakarak geriye doğru çekilmiştim. Bir süre düşüncelerimle baş başa kalmak gereğini duydum. Eski bir deyimle 72,5 millet yaşıyordu güzel yurdumuzda. Bu azınlık toplumlar kendi dilleriyle konuşmaktan büyük bir tad alıyorlardı. Belki tümüyle önlenemez ama Türklüğün erdemi, artımı, niteliklerini içeren köklü bir ulusal duygu sürekli bir biçimde işlenmelidir. Gezilerim sırasında özdeş acıyı Hatay dolaylarında Arapça, Hopa çevresinde Lazca, Düzce ilçesinde Çerkezce, Abazaca, İstanbul'da Yahudice, Ermenice, en kötüsü Büyükada'da da Rumca konuşulurken duymuştum. Bana özel bir yetki verilmiş olsa tüm bu ayrı konuşmaları yurt içinde yasaklardım sanırım. 1277 yılındaki Karamanlı Mehmet Bey'in buyruğunu anımsıyorum. Bugünden sonra divanda, dergahta, barikatta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka bir dil konuşulmayacaktır. 700 yıl önce Türk olmanın onurunu duyan, niteliklerini belirtip bugüne dek bizlere yansıtan büyük Türk kahramanı ruhun şad olsun. Duygularımın etkisiyle usumda oluşan bu düşünceler kuşkusuz ki bugünkü koşullara demokrasi kurallarına aykırıdır. Fatih Sultan Mehmet dil özgürlüğünü tanıyan en büyük Türk büyüğüdür. Ne var ki yıllarca anadil üzerinde gösterilmesi gereken titizlik gösterilememiştir. Dilimiz konusundaki en doğru, en güzel yolu yasalara, buyruklara başvurmaksızın her şeyde olduğu gibi yine büyük Atatürk göstermiştir. O, bilinçli olarak Türk ulusunun, Türk gençliğinin buluncuna seslenmiştir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Düşüncelerimin içinde bir çelişki oluşuyor. Ülkemiz içinde yabancı dillerle konuşanlar bulunabilir. Ama önce biz, öz Türkçemiz içindeki yabancı sözcükleri tümüyle söküp atmasını bilmeliyiz. Büyük Ata'nın tümcesinden de bu anlam ortaya çıkıyor. Elimin üzerine birkaç kez vuran Aykut, "Kiminle konuşuyorsun öyle ağabey? Gözlerin kapalı, dudakların kıpırdıyor. Bir yandan da kaşlarını çatıyorsun. Uykunda düş mü görüyordun? Haydi toparlan, yol çatına geldik. Burada inip başka bir trene bineceğiz." dedi.